milli parklar ve korunan alanların tanıtıldığı Tabiatın Sesi programı başlıyor.
Değerli dinleyenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Tabiatın Sesi programımızdan merhaba. Dört mevsimin en güzelinin yaşandığı yurdumuz hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle adeta bir cennet. Tabiatın Sesi programımızda sevgili Necat Ertekin'le birlikte bir doğa harikası olan milli parklar hakkında sohbet ediyoruz ve kendisinden kapsamlı bilgi alıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz sevgili Necat.
Hoş bulduk.
Necat.
Sevgili Nihan, nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Her zamanki gibi enerjiksin sesinle. Gerçekten hemen bize bir enerji verdin programımıza.
Siz de öyle. Teşekkür ediyorum.
Çok sağ ol. Bugün de dinleyicilerimize tabii özel bir gün. Bu özel günü yaşatmak ve yine bir tabiat parkını tanıtmak istiyoruz.
Evet.
En iyi şekliyle.
Ve önceki programımızda bahsetmiştik zaten. Milli parklarımıza zaten birkaç tane milli parkımız kalmıştı. Onlara biraz ara verdik. Onları özel günlerde işleyeceğiz ama şimdi tabiat parklarına geçeceğiz. Tabiat parklarından bahsetmeye başlayacağız. Zaten sayıları da oldukça fazlaydı. Sayılarını tekrar hatırlatırsanız.
264 tabiat parkımız var. Genel müdürümüz sorumluluğu altında. Tabii 264 program demek bu sevgili Nihan. Bunların hepsini kapsamlı bir şekilde anlatacağız her türüyle. Bugün de güzel bir tabiat parkı hazırladık. Aydın'a doğru gideceğiz. Ege'ye gideceğiz.
Evet.
Bafa Gölü tabiat parkını anlatacağız. Ama tabii biliyorsun bugün özel bir gün, özel bir gün yaşıyoruz hem ülkemizde hem dünyada.
Ona geçmeden önce, tabiat parklarını anlatmadan önce de tabii ki tabiat parkının da milli parklardan ne farkı olduğunu yine
söyleyelim.
Bahsederiz
tabii ki programımız
parkları ile ilgili. Bafa Gölü tabiat parkını ikinci kısımda anlatacağız ama önce dediğiniz gibi bugün özel bir gün. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü bugün.
Evet, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutluyoruz bugün. Hem ülkemizde biliyorsun Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak biz sulak alanlarımız var. Yine korunan alanlar kapsamında bunları hassas alanlar dairesi başkanlığı altında sulak alanlar şubesince sürdürmekteyiz. Buradan arkadaşlara selam olsun. Onlar da bana çok katkı verdiler. Aslında bugünü birlikte kutlayacaktık ama her birinin iş programı farklı olduğu için biz bugün radyodan onlara ve tüm halkımıza sulak alanlarla ilgili bir bilgi verelim dedik. Bugünü öyle taçlandıralım istedik. Bu nedenle ben şimdi dinleyicilerimize 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedir? Sulak alanların önemi nedir? Ülkemizde neler yapılıyor? İstersen bunlara bir değinelim.
Evet, öncelikle anlatalım. Ben de merak ediyorum. Sulak alan nedir?
Evet, çok güzel bir soru. Peki o zaman önce sulak alan nedir ona bir bakalım, dinleyicilerimize aktaralım. Efendim, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, sazlık, bataklık ve turbiyerler olarak tanımlanmaktadır. Dinleyicilerimiz şunu merak edecek, neden 6 metreyi geçmeyen sular? Burada şey dikkate alınmış, yani biliyorsun bu sulak alanlarda yaşayan hayvanlar var, özellikle ördekler var. Bir ördeğin dalış mesafesi 6 metre kadar olduğu için 6 metreyi geçmeyen sulak alanlar, bataklıklar, devamlı veya geçici sular, bunların hepsi sulak alanlar kapsamına giriyor. Dolayısıyla çok önemli alanlardır sulak alanlar, biliyorsun günümüzde dünyanın en büyük tehditlerinden bir tanesi. İklim değişikliği.
Evet.
Yani iklim değişikliği içinde gerçekten iki önemli karbon yutağı var. Bunlardan bir tanesi ormanlarımız, hiç kaybetmememiz gereken ormanlarımız ve sulak alanlarımız. İkisi bu konuda gerçekten iklim değişikliği konusunda doğal olarak mücadele eden doğal varlıklarımız. Bunu belirttikten sonra istersen şimdi sulak alan tanımı da yaptık. Ülkemizde sulak alanlara değinelim mi?
Tabii ki.
Efendim, ülkemizde sulak alanların koruma bilincini artırmak ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek amacıyla tüm dünyada kutlanıyor bir kere 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, onu söyleyelim. Her yıl ülkemizde çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Sulak alanlarımızla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar adına şunu söyleyelim ve dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Kamuoyunun sulak alanlarla ilgili ilgi ve alakasını artırmak maksadıyla Türkiye'nin kuşları kart takımı, Türkiye'nin sulak alanları kart takımı, Ramsar alanlarımız, Türkiye'nin sulak alanlarından yansımalar, sulak alan yönetim planlaması rehberi, Ramsar akılcı kullanım kitapları serisi, 48 sulak alana ait tanıtım kitapçıkları Türkçe ve İngilizce olmak üzere bilgi düzeyini artıracak yayınlar yapılmıştır genel müdürlüğümüzce. Bütün bunlara ek olarak Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında her yıl yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli tanıtım filmleri de yapmaktayız. Bunlar devam ediyor sevgili Nihan. 2020 yılı Dünya Sulak Alanlar teması sulak alanlar ve biyoçeşitliliğimiz. Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize, bu bilgiyi verdikten sonra istersen hemen şu bilgileri verelim. Biliyorsun bir yabancı sözleşmelere de biz tabiyiz. Ramsar diye İran'ın bir kenti var. Ramsar'da yapılan bir sözleşmeyle bugün bizim korunan alan altına aldığımız Ramsar alanları 14 tane ve 184.487 hektarı oluşturuyor bunlar. 14 tane Ramsar alanımız var. Burada bir ulusal öneme haiz sulak alanlarımız, bir de mahalli öneme haiz sulak alanlarımız bulunuyor. Ulusal öneme haiz sulak alanlarımız 56 adet 800 bin hektardan oluşuyor. Mahalli öneme haiz sulak alanlarımız 12 adet. Bu da 13.719 hektardan oluşuyor. Biz bunları koruyoruz. Evet, sulak alanlar konusunda biliyorsun sulak alanlar dedik en büyük yutak, karbon yutağı. Yani çok önemli ekolojik sistemler. Su hayattır biliyorsun her şeyden önce. Sadece insanlar için değil tüm canlılar için çok gerekli olduğu için biz bu alanları koruyoruz, planlama yapıyoruz. Bu planlamalar doğrultusunda koruyup sürdürülebilir bir şekilde ekolojinin buradaki devamını sağlamak arzusundayız, amacındayız. Şimdi tabii her programımızda biliyorsun sulak alanları da anlatırken, diğer korunan alanları, mini parkları anlatırken kuş türlerinden bahsetmiştik. Kuşlar da sulak alanların, evet, yani olmazsa olmaz yani kuşların yaşaması için evet, sulak alanlar hayati önem taşıyan alanlarımız. Toplam Türkiye'de 481 kuş türünün bulunduğunu biliyoruz. Ülkemizde sulak alanlar özellikle göçmen türler için yaşamsal öneme haiz. Ülkemizde sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni Batı Palearktik bölgedeki kuş göçü ve bu kuş göç yollarının en önemli iki tanesinin ülkemiz üzerinden geçmesi. Avrupa'da küresel olarak tehlike altında bulunan tepeli pelikan, yaz ördeği, küçük karabatak, kara akbaba, şah kartal, adam martısı, dik kuyruk ördek, ince gagalı kervan çulluğu, balaban, küçük sakarca kazı, kızıl boyunlu kaz ve paspaş patka Türkiye'de üremekteler. Yani düşünürsek bu sulak alanların önemi bu türlerin burada yaşamasını ve üremesini sağlıyor, ev sahipliği yapıyor.
Bunların türleri tehdit altında.
Tehdit altında. Sadece bizim için değil tüm dünya için önemli bu türlerin kaybolmaması için.
Dolayısıyla sulak alanlarımız da ne tüm kadar dünya için önemli.
Evet. Dünyadaki tüm dik kuyruk ördek popülasyonunun %70'ine yakını kışlarını Türkiye'de geçiriyorlar. Yine sulak alanlarımızda geçiriyorlar. Akdeniz bölgesinde yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe azalan saz horozu, ülkemizde özellikle Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası gibi sulak alanlarımızda ürüyorlar. Görüyorsun bu önemli türleri yok olmakta olan, sayıları gittikçe azalan türlerde bizim sulak alanlarımızda üremeye devam ediyor. Dedim ya yani ekolojik denge için hayvanlar ve özellikle kuşlar için sulak alanlarımız gerçekten olmazsa olmaz çok önemli alanlarımız.
Evet, biz de bunun için gerçekten sulak alanlarımızın da değerini bilmeli. Ona göre de dikkat etmeliyiz. Bakanlığımız da bununla ilgili çalışmaları yapıyor ama biz de vatandaş olarak görevimiz
evet,
bunlara
kurutmayacağız bir kere. Evet. Her şeyden önce atıklarımızı atmayacağız, kirletmeyeceğiz. Buradan yararlanan canlı türlerinin çünkü habitatları
evet,
bir anlamda üredikleri, kışladıkları kuşların özellikle birçok yaşamsal öneme haiz, hayatsal şeylerini gerçekleştirebildikleri yerler buralar. Biz gözümüz gibi bakmak istiyoruz ama tabii bu halkımız da olur. Oradaki yerel kullanıcılarla olur. Ulusal düzeydeki kullanıcıların bilinçlendirmesiyle olur. Biz bu konuda hem koruyoruz hem de bilinçlendirme çalışmalarımıza söylediğim gibi hassas alanlar dairesi başkanlığı bünyesindeki arkadaşlarımız devam ediyor.
Yani sadece devletin tabii ki de bazı yerleri korumasıyla yani onların yapmasıyla olmaz. Biz de vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Tabii. Doğanın dengesini bozmamak zorundayız. Yani kendi iyiliğimiz için de diğer canlıların iyiliği için de ekolojik denge için de doğanın düzenini bozmamamız gerekiyor.
Bozmayacağız evet.
Yani, kirletmememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de en azından programımız aracılığıyla bu bilinçlendirme belki çalışmalarına da bir nebze olsun katkı sağlamış olduk.
Aynen öyle sevgili Nihan, çok sağ ol. Biz buradan tabii kısıtlı süremizde bazı şeyler söylüyoruz yani halkımıza, kamuoyuna. Yani bizimle birlikte gerçekten halkla korumak önemli. O yerel insanlarla birlikte korumak önemli. Sadece bir göl veya bir sulak alanı tek başına düşünmeyin. Etkileştiği pek çok şey var.
Evet.
Geçim kaynakları var biliyorsun geleneksel yapılan. Bunları da sürdürülebilir kılmamız lazım. Yani ulusal düzeyde de yapılan çalışmaları buradan elde edilecek şeyler var. Biliyorsun barajlar da yapılıyor, HES'ler yapılıyor. Ya bunları da sürdürülebilir yapmamız için çok iyi planlama yapmamız lazım. Çok iyi seçimler yapmamız lazım. Yani eğer sulak alanı kurutursak, derelerimizi kurutursak
kullanacak bir şey kalmayacak.
Kalmaz geriye. Ortada. Yani bunlar bizim zenginliğimiz. Gerçekten bu zenginliklerimizde Anadolu'da çok bilinen, çok özel bizim kaynak değerlerimiz. Öyle söyleyelim. Kaybetmemek için biz şimdi tam da bu noktaya gelmişken biz 1999 ile 2019 yılları arasında 62 adet sulak alan yönetim planı hazırlayarak yürürlüğe girdi. Yine bunları korunan alanlardaki planlar gibi yapıyoruz. Nasıl kullanılmasına dair işte zonlar oluşturuyoruz, bölgeler oluşturuyoruz. Bu korunan alan bölgeleriyle bunları korumaya çalışıyoruz. Faaliyetler geldiği zaman da bakıyoruz. Yani bir faaliyet başvurusu olduğu zaman bakıyoruz. Alanın neresinde olduğuna bakıyoruz. İşte hassas zonda değilse izin verilebilecek. Yine biliyorsun korunan alanlarda, mini parklarda işte buffer zone dediğimiz şeyler var. Sürdürülebilir kullanım alanları var. Onlar gibi burada da alanlar var. Yine planlarda belirtilen. Bazı aktivitelere izin verebiliyoruz, bazılarına veremiyoruz. Bu şekilde bu planlar bizim aslında buranın nasıl yönetileceğine dair küçük bir anayasadır. Dolayısıyla bu planlara uymak gerekiyor. Bizim de işimiz bu planları bir an önce yapıp halkımızı bilinçlendirmek ve buraların korunmasına katkıda bulunmak. 73 adet sulak alanın koruma bölgeleri tespit edilerek yürürlüğe de girdiğini söyleyerek planlama konusundaki bu şeyi de kapatalım istersen. Senin ilave edeceğin bir şey var mı? Sulak alanlarla ilgili bilmek istediğin bir şey var mı?
Zaten çok güzel anlattınız, o yüzden merak ettiğim başka bir konu yok ama sizin söyleyecekleriniz bittiyse.
Ramsar alanlarından bahsettik ya, hani dedik İran'ın bir kentidir Ramsar. Burada evet, bir sözleşme imzalandı. Biz de ülke olarak tarafız ve 14 tane Ramsar alanımız var sulak alan bazında. İstersen bunları söyleyelim, dinleyicilerimizin tabii bilgisi olsun. Çünkü uluslararası olur anlamda korunan bunlar sulak alanlar. Bir tanesi Uluabat Gölü. Bir tanesi Manyas'ın Kuş Gölü, biliyorsun aynı zamanda Milli Park.
Evet,
aynı zamanda Milli Park olabiliyor. Göksu Deltası, demin söylediğimiz gibi Akyatan Gölü, Gediz Deltası, Burdur Gölü, Sultan Sazlı, yine bu Milli Park, Seyfe Gölü.
İşlemiştik.
Evet, Kızılırmak Deltası, Yumurtalık Lagünü ki burası da Milli Park yine Adana'da, Nemrut Gölü, burası bir krater gölü, Kuyucuk Gölü, Kars'ta gerçekten çok önemli bir ekolojik değere sahip Kuyucuk Gölü, Kızören Obruğu ve Meke Mağarı diye anılan Konya'da bulunan sulak alanlarımız. Bu 14 sulak Ramsar alanını simgeliyor bizim için. Bunlar bizim için çok önemli alanlar. Diğerleri gibi ulusal öneme haiz ve mahalli öneme haiz sulak alanlarımıza da gurur duyuyoruz ve sayıların artmasını istiyoruz.
Evet.
Genel Müdürlüğümüz çalışmaları, faaliyetleri sürüyor. Yine dediğim gibi halkımızı bilinçlendirmek için biz de radyoda, diğer basın araçlarına, sosyal medyada elimizden geleni yapıyoruz bu konuda.
Evet, yani sulak alanların önemini gerçekten biz de sizin sayenizde öğrenmiş oluyoruz. Teşekkürler. Öncelikle siz anlattığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca da tabii ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze de çalışmalarından ve faaliyetlerinden ötürü buradan teşekkür ediyoruz biz de evet, bir vatandaş olarak.
Sevgili Nihan, hem dinleyicilerimize hem sana arkadaşlarımızın selamı var. Onlar da burada olmak isterlerdi ama iş programları nedeniyle olamadılar. Özellikle şube müdürümüz Sayın Serhan Çağrankaya'ya, Sayın Hakan Erden'i biliyorsun, o da sulak alanlarda eski gerçekten uzmanlaşmış bir arkadaşımız. Doğa koruma konusunda zaten biliyorsun
oldukça
tecrübeli. İki arkadaşımızın da selamlarını iletelim ve orada çalışan tüm arkadaşlarımıza buradan selamlar. Sağ olsunlar, sulak alanlar onların sayesinde bugün güzel yerlerde korunmaya devam ediyorlar.
O zaman programımızın ilk kısmını kapatırken bir şarkı arası vereceğiz. Bu güzel şarkıyı da öncelikle onlara armağan edelim.
Onlara armağan edelim. Hassas Alanlar Dairesi gelsin. Çünkü onlar çalışıyor bu evet, konuyu. Onlara gelsin. Hepsine buradan selam olsun. Bu güzel şarkıdan sonra Tabiat Parkı ile buluşalım.
Evet. Şimdi bu güzel şarkıyı öncelikle Hassas Alanlar Şube Müdürlüğümüze armağan ediyoruz. Daha sonra da tabii ki de bütün doğa severlere, bütün herkese dinleyicilerimize gelsin de armağan ediyoruz. Sonrasında programımızın ikinci kısmında Bafa Gölü Tabiat Parkımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Aynen öyle.
Thank you. parça gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe.
Değerli dinleyenler, Tabiatın Sesi programımızın ikinci kısmıyla sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde hatırlatmış olalım tekrardan radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için. İlk bölümde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutladık.
Kutluyoruz,
buradan.
Evet.
Sulak alanların önemini anlattı bize sevgili Nejat. Şimdi de ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Bafa Gölü Tabiat Parkı'nı tanıyacağız. Biliyorsunuz programımızda bu hafta itibariyle tabiat parklarına geçiş yaptık. Bafa Gölü Tabiat Parkı'na geçmeden önce de tabiat parkı nedir? Milli parklarımızdan farkı nedir? Bunu sevgili Necat'tan dinleyerek başlayalım.
Tamam, çok güzel. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz de bilgilenmiş olsun. Biz biliyorsunuz genel müdürlüğümüz olarak Doğa Koruma ve Mini Parklar Genel Müdürlüğü olarak 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nca verilen 4 tane statümüz var. Bunun ilki hep anlattığımız önceki programlarımızdaki milli parklarımızdı. Milli park uluslararası öneme haiz. Gerçekten aslında bütün dünyayı ilgilendiren, 2'den fazla kaynak değerinin olduğu çok özel alanlar, içinde çok fazla kaynak değeri olan alanlar. Şimdi artık 264 tabiat parkına başlarken dinleyicilerimize bakalım tabiat parkı nedir onu anlatalım. Tabiat parkı halkın eğlenme ve dinlenmesine uygun, manzara bütünlüğü içinde yabani hayvan ve bitki örtüsüne sahip doğa parçasıdır. Tabiat parkı ilan edilecek yerde özellikle milli parktan farkı rekreasyonel faaliyetlerin. Başta tanımda dediği gibi sevgili Nihan, halkın eğlenmesi ve dinlenmesi için
uygun.
Evet, planlamada daha fazla yer verilmiştir. Onun dışında tüm oluşumlar, buradaki ekosistemler, buradaki kaynak değerleri doğal oluşumlardır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani milli park statüsünün bir altındaki statü.
Evet.
Yani tabiat parkı yine bir korunan alandan bahsediyoruz ama daha çok insan faaliyetine izin veren, bu amaçla ilan edilmiş alanları şey yapıyoruz. Yani şunu ama asla unutmayalım. Tabiat parklarının mesire yerleriyle, yani sıradan bir mesire yerleriyle karşılaştırma yapmasınlar dinleyicilerimiz. Burası bir kere doğal oluşumlar. Kesinlikle insan eliyle yapılmış bir şey yok. Yine ekosistemler, doğal olaylar burada devam ediyor. Sadece insan faaliyeti, işte tabiat turizmi dediğimiz veya işte piknik dediğimiz, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak, doğadaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve rahatlatacak insanları alanlar, rekreasyon imkanları sunulan alanlar.
Evet, yani bunların korunan alan olduğunu, doğal alan olduğunu ve kaynak değerleri olduğunu unutmayalım. Ama daha çok rekreasyon imkanlarını olanak tanıyan alanlar olduğunu da söylemiş oldunuz.
Aynen öyle. Yani bir hani mini parkla bir farkını söylemek gerekirse rekreasyon diyebiliriz. İnsan faaliyetlerini burada planlıyoruz. İnsanlar geliyorlar, doğada rahatlıkla bu faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Mini parklarda daha hassas ekosistemlerin bulunduğu yerlerde biz bunlara izin veremiyorduk biliyorsun. Hı hı. Sadece günübirlik alanlarda veya kamp alanları düzenleyip oralarda izin verebiliyorduk. Burada daha geniş alanlarda daha fazla ve çeşitli aktiviteyi sürdürmek için ilan edilen, bu amaçla yönetilen korunan alanlara tabiat parkları diyoruz.
Evet, tabiat parkını böylece tarif ettiğimize göre şimdi bir örnekle hemen
programa başlayalım, devam edelim. Başlayalım. Evet. Madem 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde yine bir sulak alan karşımıza çıkıyor.
Hem bir mesela tabiat aslında parkımız hem de tabii ki sulak alan. Bugün iki konuya da değinmiş, iki konuya da örnek vermiş olacağız.
Olacağız. Buradan. Onun için seçtik aslında bunu sevgili Nihan. Dinleyicilerimize de hem örnek olmuş olsun. Fakat çok özel bir alan seçtik. Oluşumu gerçekten çok farklı. Bugün yaşayanlar, geçmişte yaşayanlar, gerçekten kültürlerin devamı gibi Bafa Gölü'nde. Bafa Gölü'nü anlatmaya çalışacağız.
Evet, Bafa Gölü Tabiat Parkı. Öncelikle nerede olduğuyla her zaman olduğu gibi programımıza başlayalım.
Evet, bir kere bu Aydın ilinde Bafa Gölü. En önemlisi aslında şöyle başlayalım istiyorum ben. Antik dönemde Ege Denizi'nin bir körfeziyken, yani Ege Denizi'nin bir körfeziyken, Latmos Körfezi diyoruz bu körfeze. Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla denize bağlantısı kesilip göl şekline dönüşen Bafa Gölü'nden bahsediyoruz. Zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle de 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 12.281 hektarlık alan olarak Tabiat Parkı ilan edilmiş. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bizim Bakanlar Kurulu'yla ilan edilen alanlarımız genellikle milli park oluyor. Hı hı. Ama bizde iki alan var. Birisi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, bir tanesi de Bafa Gölü Tabiat Parkı. Şimdi şunu söylemem gerekiyor sevgili dinleyicilerimizin bilgisine. Bir kere Tabiat Parkı içinde kesinlikle arkeolojik, kültürel ve işte geçmişten günümüze gelen eserler, antik kentler, kültür varlıkları, yani birinci derece arkeolojik siti içeren kültür varlıkları olmuyor aslında. Esasında biz bu konuyu biliyoruz, yani üst yönetimimize de bildirdik. Bu iki alan, demin bahsettiğim iki alan, Bafa Gölü'de Ayvalık Adaları da aslında milli park statüsünde olması gereken alanlar. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz, bunu söyleyelim. Çünkü gerçekten bu çok önemli. Yani koruma statüsü olarak bence tabiat parkından bir üstte olması gereken bir alan. Çünkü Ege Denizi'ne açılan bir körfezden bahsediyoruz. Latmos Körfezi'nden bahsediyoruz. İçinde bir antik kentten bahsediyoruz ve Herakliye antik kentinden bahsediyoruz. Burada suyun altında bir şehir var, Herakliye şehri. Bugünkü sakinler ise Kapıkırı köylüleri. Kapıkırı köylüleri bugün orada hayatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla burası çok önemli.
Yani biz şimdi burayı tabiat parkı olarak işliyoruz ama belki ileriki zamanlarda milli parka dönüşebilir. Bunun
dönüşebilir.
Bir ismi vermiş olalım.
Dönüşebilir çünkü statü değişikliği bizde var. Sınır değişikliği olduğu gibi gerçekten bir arkeolojik alan. Çevresindeki tüm doğal alanlara, göl ekosistemine rağmen gölün içinde bir arkeolojik kent olan Herakliye antik kentini görüyoruz. Bunu dalgıçlar buldu. Burada 7 tane manastır var. Pek çok kalıntı var. Yüzeyde kalmış da yine Kapıkırı ve çevresinde gittiğiniz zaman görebileceğiniz. Şimdi onlara değineceğiz.
Geçmeden önce
tabii ki sırf arkeoloji değil, birçok kaynak değerin bir arada bulunduğu gerçekten yeryüzündeki cennetler, ülkemizdeki cennetlerden, gizli cennetlerden bir tanesi Bafa Gölü. Görmeyenler için mutlaka gidilmesi gereken, Aydın'dan rahatlıkla ulaşılabilen, karayolu üzerinde çok rahatlıkla gidebileceğimiz bir tabiat parkı. İstersen
Flora'yla devam edelim. Yine tabiat parklarında da floradan bahsedeceğiz. Tabii ki doğal oluşumlar olduğu için kaynak değerleri yine var. Floradan, faunadan bahsedeceğiz. O zaman Flora'yla hemen
Giriş yapalım. Süremiz çünkü dar. Bugün iki konuyu birden işliyoruz. Flora'ya baktığımız zaman 80 familyeye ait 237 cins, 325 tür, 22 alt tür ve 7 variyete tespit edilmiş tabiat parkında. Çalışma alanından tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağınımı ise biliyorsun 3 tane böyle fitocoğrafik bölge var. İran, Turan 5, Avrupa Sibirya 7 ve Akdeniz 134 şeklinde oluşuyor.
Yani 3 bölgeden de tür bulunuyor burada.
3 bölgeden de tür bulunuyor. 3 iklim tipinin de burada temsilini görüyoruz. 180 tür birden fazla fitocoğrafik bölgeye ait ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler grubunda. Yani 180 tanenin de çalışması yapılacak. Bunlar da hangi coğrafi bölgeye ait oldukları tespit edilecek. Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırlarında 16 tane endemik bitki türü tespit edilmiş durumda. Endemik türler ve tehlike kategorilerine göre bunlar sınıflandırılmış durumda. Bu ayrıntıya girmiyoruz. Biliyorsunuz bize artık milliparklar.gov.tr, milliparklar Instagram, Twitter ve Facebook adreslerinden daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz bu bilgileri kendine gönderiyoruz.
Evet, sadece şunun altını çizelim. Çok sayıda bitki türü, 16 evet. tane endemik bitki türü var.
En önemlisi de 16 endemik tür sadece burada yetişiyor, yaşıyor ve başka yerde üreyemiyor, yaşayamıyor. Bunu bilmek, bu türleri de korumak için çalışmalarımız devam ediyor bunlarla ilgili.
Evet, o zaman faunayla devam edelim.
Hemen faunaya geçelim. Faunada 261 kuş türünün burada yaşadığını görüyoruz. 22 sürüngen ve 19 memeli türü de tespit edilmiş durumda. Biliyorsun burası bir göl, Bafa Gölü. Su kuşları potansiyeli açısından, yani biz böyle düşünüyoruz. Yakın gelecekte Türkiye'nin resmi anlamda en önemli Ramsar alanlarından, demin saydığımız 14 Ramsar alanından sonra eklenecek alanlarından biri olması muhtemel olarak görüyoruz burayı. Gerçekten aslında daha önce de belki sohbetlerimize söylemişizdir. Buradaki kuş türleri çok fazla. Ülkemizde görünen toplam kuş türünün yarısını burada görebiliyoruz.
Evet.
Ve dolayısıyla ornitoloji açısından, kuş bilimi açısından çok önemli. Dünyanın her yerinden ornitologlar buraya geliyor. Ülkemizden de geliyorlar. Kuş gözlemleri yapılıyor. Tür teşhis veya popülasyon sayılarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani başka bir sayfa açarsak kuşlar açısından da Bafa Gölü apayrı bir zenginlik içeren, belki de Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından bir tanesini oluşturuyor.
Dolayısıyla da siz de Ramsar alanı kapsamına girmesini yakın tarihte bekliyorsunuz.
Evet, inşallah bunu da görmek istiyoruz.
Evet, inşallah.
Şimdi istersen Bafa Gölü'nün asıl kaynağı olan Bafa Gölü'nden bahsedelim. Biraz oluşumundan bahsedelim. Bafa Gölü oluşum şekil itibariyle alivyonset gölü özelliğindedir. Demin söylediğimiz gibi Büyük Menderes'in getirdiği alivyonlarla doldurulmuş antik çağlarda Ege Denizi açılan bir körfez aslında.
Hı hı.
Şimdi oralar dolmuş, kara parçaları olmuş.
Bunu coğrafya derslerimizden hatırlamamız lazım.
Doğru.
Alüvyon set gölleri, bol alüvyon taşıyan bir akarsuyun körfezde alüvyonlarını biriktirmesiyle,
önünün kesilmesiyle
denize olan bağlantısını kesiyor ve doğal bir göl haline geliyor.
Aynen, çok teşekkür ederim. Harika. Çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de o zaman buna ilave olarak şunu söyleyeyim. Dediğin gibi bu alivyonlar Bafa Gölü ile Ege Denizi'nin birbirinden ayırıyor. Bir göl ekosistemi oluşturuyor burada.
Hı hı.
Bu oluşum şeklinden sonra Bafa Gölü'nün suları çevresindeki küçük dereler ve asıl olarak Büyük Menderes Nehri'nin suları nedeniyle tuzluluğu azalmış ve acı su özelliğine bir göl habitatı haline geliyor.
Evet.
Şimdi Heraklia antik kentinden bahsettik demin. İşte en önemli belki de yine o göl ekosistemi dışındaki o bitki fauna dışındaki şey de bu.
Arkeolojik kaynak değerleri.
Bir kere burada Heraklia antik kenti var. Hı hı. Ve antik dönemde bu Latmos Körfezi ile Ege Denizi'ne bakan, yani şöyle söyleyeyim, gemiciliğin yapıldığı, ticaretin yapıldığı Ege Denizi'nden ne yapılabiliyorsa tüm kıyı kentlerinde hepsinin görülebildiği bir antik kentten bahsediyoruz. Bugün sular altında kaldığı için bunların sadece yüzeydeki bugün Kapıkırı köyü ve çevresindeki kalıntıları, su kemerlerini görebiliyoruz. Ama gölün altında bazı sualtı dalgıçlar ve arkeoloji konusunda çalışanlar buradaki kalıntıları tespit etmiş durumdalar. Antik çağlardan başlayarak Roma ve Bizans dönemlerine uzanan ve günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bulunan yörede geniş kültürel zenginlikler ortaya geleneksel bir yaşam biçimi koyuyor bu alanda. Bu geleneksel yaşam biçimi hayatın sahvaları ve ilgili geleneklerde, inanışlarda, yöresel giysilerde, düğünlerde ve bayram geleneklerinde de görmek mümkün bugünlerde de. Baffa Gölü Tabiat Parkı'nın sahip olduğu en önemli kültürel değerler Tabiat Parkı içerisindeki arkeolojik kaynak değerleri demin bahsettiğimiz gibi. Bugün de bu alana geldiğimizde sevgili Nihan, bundan bahsetmesek olmaz. Hem o arkeolojiyi yüzeyde görebiliyoruz. Yani illa dalmamız gerekmiyor. Dalmak çünkü zor bir iş. Herkesin yapacağı iş değil. Buradaki onları seyrederken Kapıkırı köyü ve çevredeki köylerde çok özel yiyecekler, Ege'nin çok özel geleneksel yiyecekleri sizi bekliyor. Özellikle yılan balığı avcılığı var burada geleneksel olarak yapılan ve bu bütün misafirlere sunuluyor. Ya ben biraz çekincede kalmıştım ama yedim, gayet güzel besin, gayet güzel bir balık. Ayrıca biliyorsun Ege'nin otları meşhurdur. 40 ottan 40 farklı bitkiden yapılmış sebze ağırlıklı yemekleri önünüze koyarlar. Böyle keyfinizce Kapıkırı köyü ve çevresinde hem köylüler zaten çok misafirperverler, evlerine davet ederler. Ve çevrede de çok fazla artık yerel işletme var. Onlar da bu güzellikleri tatmanız mümkün. Bu da buranın artık bir kaynak değeri geleneksel olarak söz edebileceğimiz. İşte aslına bakarsan biraz rekreasyon imkanlarında girmiş olduk bunu söyleyerek.
Evet.
Buraya geldiğimizde yiyeceklerinden, o otlardan yemesek olmaz. Evet, burada rekreasyon imkanlarından bahsetmek de gerekirse su orman peyzajının bir arada bulunduğu faaliyet zenginliğine olanak sağlıyor. Yani çok fazla faaliyete olanak sağlıyor. Tabiat Parkı'nın hareketli topografik yapısı farklı açılardan görsel zenginliğini izlendiği bakı noktalarına olanak sağlıyor. Ya çok fazla bakı noktası var gölün çevresinde ve çok güzel algılıyorsun hem ormanı, arkadaki dağlık, tepelik alanları, gölü hep bir arada algılıyorsun. Nefis manzaralar sunuyor bize. Kuş türünden bahsettik. Ornitoloji açısından kuş gözlemciliğine yönelik bütün faaliyetler burada yapacak. İlla ornitolog olmanıza gerek yok. Bir dürbününüz varsa siz de bu kuş türlerini, artık bilgi çağındayız, görüntüleyip onları internetten tespit edebilirsiniz.
Evet.
Yani çok mutluluk verici bir şeydir bu, hadisedir. Güzel bir faaliyettir. Ya ekoturizme dair her şeyi sunuyor. Zaten burada da tabiat turizmine ilişkin planlar yapılıyor. Şimdi bahsetmeyeyim çünkü bunlar uygulamaya dönünce zaten bunları anlatacağız. Hem
evet,
uzmanlar bahsedecek hem biz anlatacağız. Efendim, antik kentten bahsettik. Alanın tanıtım ve turizm faaliyetlerini geliştirmesi için bir olanak olduğunu söyledik. Yalnızca göle gelmiyoruz. Antik kente geliyoruz. Çevresindeki güzelliklere geliyoruz. O yaşanan geleneksel yemekler, geleneksel yaşam biçimlerini orada görmeye geliyoruz. Hiç bozulmamış, gerçekten harika bir yerden bahsettik bugün bu tabiat parkından bahsederek.
Evet, şu anda tabiat parkı ama belki ileride statüsü bile değişebilir Baffa Gölü Tabiat Parkı'nın.
Aynen, ben evet, ben de uzun süredir doğa koruma mini parklarda çalışan bir uzman olarak ben bunun teklifini yaptım zaten. Arkadaşlarımız da farkında. Tabii bunun bir şeyi var, yani bir çalışması
prosedürü
yapılması
var.
Prosedürü var. Şu anda da korunmuyor değil, korunuyor ama üst düzeyde korunması gereken, milli park olarak adını duyurması gereken alanlarımızdan olduğunu ben şahsım adına söylüyorum.
O zaman bugün de Baffa Gölü Tabiat Parkı'nı tanıtmış olduk. Böylece tabiat parklarımıza da güzel bir giriş yaptık. Hem bugün Dünya Sulak Alanlar Günümüzü kutladık buradan, hem de bir sulak alan olan tabiat parkımız Baffa Gölü Tabiat Parkı'yla da programımıza, tabiat parkları kısmına başlangıç yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz yine her zaman olduğu gibi.
Rica ederim.
Benim de daha görmediğim yerlerden bir tanesi, mutlaka sizin bu anlattıklarınızdan
evet,
sonra ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum.
Sevgili Nihan, seni de götüreceğimiz yerler çoğaldı aslında.
Evet.
Söz veriyoruz her seferinde. Umarım dedik ya, geçen programımızda 2020'yi leyleği havada gördüğümüz bir yıl olur. Biz
bütün
de bu
tabiat parklarımızı, milli parklarımızı
aynen,
gezelim.
Aynen. Böyle bölge bölge hepsini tanımak gerçekten çok keyifli olur. Birlikte gezmek, sana bir şeyler anlatabilmem orada bana da keyif verecektir. Umuyoruz, böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz inşallah.
Evet, bütün dinleyenlerimizi de hem milli parklarımıza da hem tabiat parklarımıza da tabii ki her zaman davet ediyoruz.
Davet ediyoruz elbette.
Daha ayrıntılı bilgi isteyen dinleyicilerimiz için tekrar sosyal medya hesaplarımızı ve
verelim.
İnternet sitemizi de verelim.
Hemen verelim. 3wmilliparklar.gov.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine sosyal medya hesaplarında Milli Parklar Instagram, Milli Parklar Facebook, Milli Parklar Twitter adreslerinden bize ulaşabilir. Bize sorular yöneltebilirsiniz veya duygu düşüncelerinizi bizimle paylaşmak istediğiniz konularda bize iletebilirsiniz. Biz de sizlere mutlaka geri döneceğiz diyorum.
Evet, değerli dinleyenler, her hafta farklı bir milli parkta ve tabiat parkında sizleri gezintiye çıkardığımız programımız burada sona eriyor. Programda emeği geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Tabiattan uzak kalmayın.
Milli parklar ve korunan alanların tanıtıldığı Tabiatın Sesi programı sona erdi.